Ayrım 2, sayfa 26. Yüzü haince duygularla buruşan Sinan'a masanın öte tarafından Pite öfkeli öfkeli baktı. Pis herif, buraya gelip bir subaya hakaret etmeye nasıl cüret edebilirsin? Deli olmalı diye Bolant araya girdi. Sonra da Pite doğru eğilerek soğuk ve sinirleri gergin bir biçimde bakarak ekledi. Seni gidi aptal piç, sen kiminle konuşunu biliyor musun sen? Sinan'ın terli yumruğu hızla masaya indi. Tanrım, hemen kıyı devriyesini çağırmalı. Ya gene söyleyeyim de kıyı devriyesini çağırsın ve bu herifi kodese attırsın. Hunter uzun bir sigara yaktı, kibriti kül tablasında söndürdü ve düşünceli düşünceli Pit'e baktı. Bana başka bir seçenek bırakmıyorsun koca oğlan. Ardından Bolan'da döndü. Yarbay, ya gene kıyı devriyesini çağırmasını söyle. Ben olsam çağırmazdım amiralim diyen Denver koltuğundan doğruldu. Pit'i tanıdığı yüzünden belli oluyordu. Kiminizin pis ve piç diye nitelendirdiği, sonra da kodese attırmak istediği bu adam, gerçekte Ulusal Sualtı ve Denizcilik Örgütü NUMA'nın özel projeler müdürü Dirk Pit olup, babası da Deniz Kuvvetleri Onay Komitesi Başkanı olan Kaliforniya Senatörü George Pitt'tir. Sinan'a kısa ve sunturlu bir küfür savurdu. Kendini toparlayan ilk kişi Boland oldu. Emin misin? Evet Paul, hem de kesinlikle. Denver masanın çevresinde dolandı ve Pitt'in yanına geldi. Onu yıllar önce babasıyla birlikte bir NUMA konferansında görmüştüm. Bundan başka yine NUMA'da görev yapan yeğenimin de arkadaşı olur. Yeğenimin adıysa Yarbay Rudy Gunn. Pitt tatlı tatlı sırıttı. Tanıyorum onu. Birçok projede Rudy ile birlikte çalıştık. Aranızdaki benzerliği şimdi görebiliyorum. Tek belirgin ayrılık Rudy'nin komik çerçeveli gözlüklerinin ardından bakması. Denver gülerek çocukken ona kunduz gözlü derlerdi. Pitt de gülümsedi ve ilk karşılaşmamızda ona bundan söz ederim dedi. Umarım biraz önce söylediklerimiz sizi gücendirmez diye Bolant kekeledi. Pitt Bolant'ı en alaycı bakışıyla süzdü ve yalnızca hayır dedi. Hunter'la Sinan'a bakıştılar ve bunu fark eden Pitt bu bakışlardaki gizli anlamı çözmekte güçlük çekmedi. İkisi de aralarında bir Birleşik Devletleri senatörünün oğlunun bulunmasından duydukları huzursuzluğu gizlemeye çalıştılarsa da bunda başarılı olamadılar. ''Ben yalnızca tatilini geçirmeye çalışan birisiyim.'' dedi Pitt yavaşça. ''Bu nesneyi bugün öğleden sonra kumsalda güneşlenirken keşfettim. Kutu size ait.'' ''Şey'' diye Hunter ağır ağır söze başladı. ''Onur duydum. Ama neden ben?'' Pitt öteki üç adama düşünceli düşünceli baktı ve silindir kutuyu masanın üzerine koydu. ''İçinde bir sürü kağıt bulacaksınız. Bir tanesinde de sizin adınız yazılı.'' Hunter'ın bakışlarında en küçük bir merak kıpırtısı bile olmadı. ''Bunu nereden buldunuz?'' ''Kayana, burnunun ucuna yakın bir yerde.'' Denver öne doğru eğilerek kıyıya kumların üzerine mi vurmuştu diye sordu. Pitt başını salladı. Hayır, kırılan dalgaların ötesine yüzerek kıyıya çekip çıkardım. Denver şaşırmıştı. Yani Kayena burdundaki kırılmış dalgaların ötesine mi yüzdüğünü söylüyorsunuz? Böyle bir şeyin olabileceğini düşünemiyorum bile. Hunter Pitt'e inanmamış gibi baktı ama pek üzerinde durmadan sordu. Orada bulduğunuz şu nesneye bir göz atabilir miyiz? Pitt sessizce başını salladı ve masaya dökülen ıslak kumlara aldırmadan silindir kutuyu ortaya koydu ve Hunter'a doğru uzattı. İlgimi çeken de bu sarı plastik kabı olmuştu. Hunter silindir kutuyu eline aldı ve öteki subayların da iyice görebilmesi için havaya kaldırdı. Ne olduğunu anladınız mı beyler? Tümü de başlarını sallayarak anladıklarını belirttiler. Daha önce bir denizaltıda hiç görev yapmamış olmalısınız Bay Pitt, yoksa bir haberleşme kapsülünün neye benzediğini bilirdiniz, diyen Hunter kutuyu masaya koyarak eliyle de kutuya hafifçe dokundu. Bir denizaltı su altında seyrederken kendisini izleyen bir su üstü gemisiyle haberleşmek isterse, gönderilecek mesaj böyle bir alüminyum kapsülün içine konur. Hunter konuşurken bir yandan da kapsülün su geçirmez plastik kabını çıkardı. Kırmızı işaret boyası iliştirilen kapsül denizaltıdan basınçlı bir tüp kanalıyla dışarıya fırlatılır. Kapsül deniz yüzeyine erişince boya serbest kalır ve denizaltıyı izleyen geminin kolayca görebileceği biçimde binlerce metrekarelik bölümü renklendirir. Pitt yavaşça kapaktaki ince liflerde dedi ve devam etti. Yüksek basınç altında içine su sızmasını önlemek için konulmuştur. Hunter bu sözler üzerine Pitt'in vereceği yanıtı tahmin ederek sordu. ''İçindekileri okudunuz mu?'' Pitt başını salladı. ''Evet efendim.'' Odada bulunan öteki üç subay o anda Hunter'ın gözlerinde beliren acı ve umutsuzluğu fark etmedi. Hatta hiç görmediler bile. Okuduklarınızı bize birkaç sözcükle özetleyebilir misiniz diye soran Hunter, verilecek yanıtın ne olacağını anlamıştı ve bundan da büyük bir korku duymaktaydı. Kısa bir sessizlik oldu. Bu arada Pit içinden keşke o melun kapsülü hiç görmemiş olmayı geçirdi. Ama kaçış yoktu. Şimdi tek bir cümle söyleyecek ve tüm bu sıkıntıdan kurtulacaktı. Pit derin bir soluk aldı ve yavaşça konuştu. İçinde size yazılmış bir not var ve bundan başka nükleer denizaltı Starbuck'ın seyir günlüğünden yırtılmış 26 sayfa bulacaksınız amiralim. İkinci bölüm. Amiral Hunter'ın derlediği komutan Dupre'nin seyir günlüğü şöyleydi. 5 gündür içinde bulunduğumuz bu cehennemi anlatmaya sözcükler yetmez. Gemimin ve adamlarımın garip ve o denli de korkunç böyle bir sona sürüklenmesine yol açan rota değişikliğinden yalnızca ben sorumluyum. Bunun ötesinde başımıza neler geldiğini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Çünkü kafam artık eskisi gibi çalışmıyor, aklım başımda değil. Dupre'nin akli yeteneklerini kontrol edemediğini belirtmesi, bilgisayar gibi bir beyine sahip olmakla ün yapan böyle biri için şaşırtıcı bir itiraftı. 14 Haziran saat 20'de sis bulutuna girdik. Kısa bir süre sonra da deniz dibi yalnızca 10 kulaç altımızdayken duyulan büyük bir patlama geminin provasını parçaladı ve içeriye hızla dolan su ön torpido bölümünü bir anda kapladı. Dupre patlamanın Starbuck'ın içinde mi yoksa dışında mı olduğunu gerçekte biliyorduysa bile bu noktayı açıkça belirtmemişti. Tüm mürettebattan 26'sı ilk anda ölecek kadar şanslıydı. Bunlardan 3'ü patlama anında köprüde bulunan Yüzbaşı Carter, Air Ferris ve Medford'tu. Onların gemi dalmadan önce köprüyü terk edeceklerini umuyorduk. Oysa ansızın başlayan üzücü olaylar onları köprüde yakalamıştı. Dupre'nin yazdığı gibi eğer Starbuck su üstünde seyrediyor idiyse, Carter, Ferris ve Medford'un köprüyü 30 saniye içinde terk ederek aşağıya inememiş olmaları garip görünüyor. Dupre'nin köprü kapaklarını kapatıp adamlarını kötü sonlarına terk etmiş olduğuna ya da adamlarını kurtarmak için yeterli zamanı olmadığına inanmak çok güçtü. Yoksa Starbuck'ın bir taş gibi dibe hızla battığını kabul etmek gerekirdi ki böyle bir şeyse olanaksızdı, düşünülemezdi bile. Bu arada kapakları ve çıkışları kapattık. Sonra da geminin hızla su yüzeyinin üzerinde yükselmesi için tüm safranın dışarıya fırlatılmasını emrettim. Ama iş işten geçmişti. Ön taraftan duyulan parçalanma sesleri ve insan çığlıkları geminin burun üstü diklemesine deniz dibine doğru hızla battığını gösteriyordu. Tüm safra tanklarının boşaltılmasıyla gemi burnunun suya yalnızca 48 metre gömüleceğini ve 96 metre uzunluktaki Starbuck'ın kıç bölümünün su yüzeyi üzerinde kalacağını düşünmek akılcı görünüyor. Ne var ki gerçekte öyle olmamıştı. Şu anda dipte yatıyoruz. Gemi aşağı doğru 2 derecelik bir dik açıyla sancak yönünde 8 derece yan yattı. Ön torpido odası dışında kalan tüm bölümler sağlam ve su basmamış durumda. Daha şimdiden tümüyle ölü sayılırız. Adamlarıma kaybettiğimizi kabul etmelerini emrettim. Yaptığım aptallık sonumuza neden oldu. İşte en anlaşılmaz nokta da buydu. Gemi omurgasının en alt ucuyla en üst ucu arasında 7,5 metre olduğu düşünülürse, geminin kıç kaçış kapısı su yüzeyinden 40 metre derinlikte olurdu. Bu durumda da her denizaltıda mürettebat için bulundurulan soluma aygıtlarıyla insan rahatlıkla su yüzeyine çıkabilirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 kişi batık denizaltı tanktan yalnızca kendi ciğerlerinin gücüyle 54 metre yükseklikteki su yüzeyine çıkmışlardı. Ne var ki son birkaç tümce yazılanların en şaşırtıcı olanıydı. Dupre'nin çılgınlığını arttıran acaba ne olmuştu? Yoksa onu bu denli etkileyen şey Karabasan gibi olaylar dizisinin yarattığı sinir gerginliği miydi? Nitekim Dupre gerçeklerden sapmakta daha da ileri gidiyordu. Yiyeceğimiz bitti. Hava en iyi olasılıkla ancak birkaç saat daha yeter. İçme suyumuzsa 4. gün tükenmişti bile. Olamaz. Hem de işler durumdaki bir nükleer reaktörle. Bunun aksini düşünmek için hiçbir neden yok. Mürettebat aylarca yaşayabilirdi. Su arıtma birimleri gerekenden çok içme suyunu kolayca temin edebilirdi. Bundan başka birkaç geçici önlemle denizaltının havasını temizleyip oksijen üreten yaşam sistemi de işlerliğini yitirene dek 63 kişiye gerekli oksijeni sağlayabilirdi. Kaldı ki sözü geçen yaşam sisteminin işlerliğini yitirme olayı da olmayacak bir şeydi. Yalnızca yiyecek uzun sürede ortaya çıkacak bir sorun oluşturmaktaydı. Yine de Starbuck uzun seyir görevinde bulunduğundan yeterli yiyecek stoku olmalıydı. Bu durumda da idareli kullanıldığında yiyecek stoku ancak 90 günde tükenirdi. Her şey reaktöre bağlıydı. Reaktör durursa adamlar da ölürdü. Kendimi şaşılacak derecede huzurlu hissediyordum. Adamlarımın çektikleri acıya son vermesi için gemi doktoruna emir verdim. Ölecek son kişi de ben olacağım kuşkusuz. Tanrım, Dupre'nin yaşayan adamlarının toplu ölümleri için gerçekten de emir verebilmiş olması mümkün müdür? Yine geldiler. Carter gemiye dışarıdan vuruyor. Meryem Ana aşkına, Carter'ın ruhu neden bize böyle işkence ediyor? Dupre artık tümüyle çıldırmıştı. Nasıl olur? Aradan yalnızca 5 gün geçmişti. Onlara ancak birkaç saat daha karşı koyabiliriz. Kıç kaçış kapısını kırmak üzereler. Boşuna. Tüm çabamız boşuna. Bu bölüm okunmuyor. Bizi öldürmek istiyorlar ama sonunda biz galip geleceğiz. Sevinç yok, zafer de yok. Nasılsa tümümüz öleceğiz. Onlar demekle Dupre'ye acaba kimi kastediyordu? Mürettebatı kurtarmaya çalışan başka bir gemi, belki de bir Rus casus gemisi olabilir mi? Şu anda yüzeyde hava karanlık ve bize saldırmayı durdurdular. Bu mesajla birlikte gemi seyir günlüğünün son sayfalarını da haberleşme kapsülünün içinde göndereceğim. Şükürler olsun ki kapsülü gece karanlığında bulamayacaklar. Gemimizin bulunduğu koordinatları, ilk rakamlar karalanmış, 32 derece 43 dakika 15 saniye kuzey, 161 derece 18 dakika 22 saniye batı. Verilen koordinatlar akla yatkın değil. Çünkü koordinatların gösterdiği bölge Starbuck'ın son mevkii raporunda belirtilen bölgeden 500 mil uzaklıkta. Yapılan son telsiz haberleşmesinden sonra Dupre'nin yukarıda koordinatlarını verdiği bölgeye Starbuck'ın tam hızla gitse bile ulaşabilmesi için aradan yeterli zaman geçmemişti. Bizleri aramayın, yoksa boşa kürek çekmiş olursunuz. Geride bulabileceğiniz bir iz bırakmayı göze alamazlar. Bizi kötü faka bastırdılar. Oynanan oyunu bir bilebilseydim, şu anda pekala da güneşi hisseden canlılar olabilirdik. Lütfen bu mesajı Pearl Harbor'da Amiral Leigh Hunter'a ulaştırın. İşte bu da anlaşılmayan son nokta. Neden ben? Bildiğime göre komutan Dupre ile daha önce karşılaşmamıştım. Öyleyse Starbuck'tan gönderilen son mesajın alıcısı olarak beni neden seçmişti? 3. Bölüm. Pitt eski Royal Hawaii Oteli'nin barında öne eğilmiş oturmaktaydı. O anda gündüz başından geçenleri düşünüyor ve bomboş gözlerle elindeki içkisine bakıyordu. Günün anıları kırpmadığı gözlerinin önünde canlanıyor, sonra da birer birer yok oluyordu. Ama bir sahne vardı ki hiç yok olmuyordu. O da kapsülün içindekileri, yani Starbuck'ın üzücü sonuyla ilgili korkunç saçmalığı ve komutan Dupre'nin insanı şaşkına çeviren delice sözlerini okurken Amiral Hunter'ın solgun yüzünün anısıydı. Hunter okumayı bitirdikten sonra yavaşça başını kaldırmış ve Pitt'e doğru başını sallamıştı. Pitt, amiralin uzattığı kayış gibi sert eli sessizce sıkmış ve sanki hipnotize edilmiş gibi öteki subaylara birer veda sözcüğü mırıldanarak odayı ağır adımlarla terk etmişti. Nimitz karayolunun kıvrımlı trafik akışında arabasını nasıl kullandığını o anda anımsamıyordu. Daha sonra odasına çıkışını, duş alışını, giyinerek belirsiz ve bilinmeyen bir hedefi aramak için odasını terk edişini de anımsamıyordu. Hatta o anda bile bardaki viski dolu bardağını yavaş yavaş döndürürken bulunduğu kokteyl salonunda çevresinde geçen konuşmalardan hiçbirini duymuyordu. Pitt Starbuck'ın son mesajını bulmasında bir uğursuzluk olduğunu seziyordu. Beynindeki derinliklerden yüzeye çıkmak için umutsuzca çırpınan uyanık ve geçmişle ilgili bir düşünce vardı. Ama ne var ki bu düşünce tam yüzeye ulaşıp belirlenmek üzereyken ansızın zayıflıyor ve sonra da yine geldiği boşluğa düşüyordu. Pitt'in gözüne barın öteki ucunda oturmuş elindeki içki bardağını kendisine doğru kaldırarak içki ısmarlamak istediğini anlatmaya çalışan birisi ilişti. Adam hemen tanıdı. Albay Ol Sinan'aydı. O da Pitt gibi günlük pantolon ve çiçekli havai gömleği giymişti. Sinan'a yerinden kalktı, Pitt'in yanına geldi. Hala terliyordu ve mendiliyle de sürekli olarak alnını avuçlarını kuruluyordu. ''Size bir içki ısmarlayabilir miyim?'' diye sahte bir içtenlikle sordu. Pitt dolu bardağını kaldırdı. ''Teşekkür ederim, benimki daha olduğu gibi duruyor.'' Pitt o gün Pearl Harbor'dayken Sinana'ya pek dikkat etmemişti. Oysa o anda daha önce fark edemediği bir şeyi görünce oldukça şaşırdı. Sinana'nın göbeği nedeniyle Pitt'ten daha kilolu olduğu göz önüne alınmazsa, onları gören başka biri ikisinin kuzen olduklarını rahatlıkla söyleyebilirdi. Sinana, Pitt'in üzerine dikilen anlamsız bakışlarından sinirli sinirli kaçınarak, içkisindeki buzu döndürerek oyalandı. Sinana, bu öğleden sonraki yanlış anlama nedeniyle bir kez daha özür dilerim dedi. Unutun gitsin albayım, hem ben de öyle tam bir nezaket örneği değildim. Starbuck'ın kaybolması tatsız bir iş. Sinana içkisinden bir yudum aldı. En gizemli olaylar bile er geç açığa çıkar. Örneğin Thrasher, Bluefin, Scorpion gemilerini ele alın. Deniz kuvvetleri tüm kazazedeler bulunmadan araştırmalarını sona erdirmemişti. Ama bu kez aynı şeyi yapamıyoruz diyen Sinana acı acı sırıttı. Bu kez asla bulamayacağız. Hiçbir zaman asla demeyiniz. Sözünü ettiğiniz üç üzücü kayıp da Atlantik'te olmuştu binbaşı. Starbuck'ınsa Pasifik'te kaybolmak gibi kötü bir şanssızlığı oldu. Bir an duraksadı, boynundaki terleri sildi. Pasifik'te kaybolan gemiler için söylenen deniz kuvvetlerinin yaygın bir deyişi vardı. Atlantik okyanusunun derinliklerinde yatanlar, anıtlar, çelenkler ve şiirlerle anımsanır. Oysa Pasifik okyanusunda yatanlar sonsuza dek unutulurlar. Ama elimizde Dupre'nin mesajında belirtilen yer koordinatları var dedi Pitt. Şansınızla yardım ederse sonar aygıtınızla deniz dibinde yapacağınız bir haftalık bir aramada Starbuck'ı kolayca bulabilirsiniz. Denizler gizemlerinden kolayca vazgeçmezler binbaşı diyen Sinan'a boş bardağını barın üzerine koydu. Artık gitmem gerekiyor, bir bayanla buluşacaktım ama atlatıldığım açıkça belli oluyor. Pitt Sinana'nın uzanan elini sıktı ve sırıtarak ''Şu anda neler hissettiğini anlıyorum.'' dedi. ''Hoşça kal, iyi şanslar.'' ''Size de albayım.'' Sinana döndü ve salondaki kalabalığı yara yara lobiye doğru ilerledi. Bir süre sonra da sürekli hareket eden bir baş denizinin ardında gözden kayboldu. Pitt içkisine hala dokunmamıştı. Sinana gittikten sonra çevresindeki şamataya karşı büyük bir yalnızlık hissetti. Pitt o anda kör kütük sarhoş olmak için benliğinde önüne geçilmez bir istek duydu. Starbuck adını unutmak, onun yerine seksle ilgili tüm çekingenliğini geride, Omaha'da, Nebraska'da bırakarak tatilini geçirmeye gelen bir sekreter kızı tavlamak gibi daha önemli konularla ilgilenmek istedi. İçkisini bir dikişle bitirdi ve yenisini ısmarladı. Pitt aklından geçenleri uygulamaya ve bu arada tatlı dilli nezaketini de göstermeye kendini tam hazırlamıştı ki, iki yumuşak kadın göğsünün sırtına delecek gibi dayandığını hissedip bir çift bembeyaz elinde beline dolandığını gördü. Acele etmeden yavaşça geri döndü ve Adrian Hunter'ın afacan çocuklarda rastlanan cin gibi gözleriyle karşı karşıya geldi. ''Selam Dirk'' diye Adrian kısık sesle mırıldandı. ''İçki arkadaşı ister misin?'' ''Olabilir, bundan benim çıkarım ne olur?'' Adrian, Pitt'in beline doladığı ellerini sıktı. ''Birlikte evime gidebilir, sonra da müzik dinler, not tutarız.'' ''Olmaz, anneme ve erken dönmemi istiyor.'' ''Oh tatlım, haydi gel, felekten bir gece çalmak isteyen eski bir dostunu kırmazsın sanırım, değil mi?'' ''Eski dostlar ne işe yarar ki?'' diye Pitt alaylı alaylı söylendi. Bunun üzerine Adrian'ın elleri Pitt'in kasıklarına doğru kaydı. Pitt de kızın ellerini yakalayıp kendinden uzaklaştırdı. ''Kendine yeni bir uğraş bulmalısın. Garip zevklerine gösterdiğin bu aşırı düşkünlük göz önüne alınırsa şu ana dek nasıl olup da ıskartaya çıkmadığına şaşıyorum.'' ''Sözlerin ilginç.'' Adrian gülümsedi ve devam etti. ''O dediğin işi her zaman parayla da yapabilirdim.'' ''Ama ücretim ne olurdu diye merak ediyorum.'' ''Belki de iyice kullanılmış bir fahişe kadar olurdu.'' Genç kadın göğsünü ileri attırıp yalancıktan somurttu. ''Bence tek yaptığın şey sevdiğin birini kırmak oluyor.'' Adrian'ın gece yaşantısındaki hızlı tempo göz önüne alındığında onun hala çok güzel bir kadın olduğunu düşündü ve onunla son kez seviştiğinde kadının çıplak bedeninin yumuşak dokunuşlarını anımsadı. Bundan başka kadınla ne denli çok ateşli sevişirse sevişsin, tekniğinin de ustalığı ne denli büyük olursa olsun, onu yine de bir türlü tatmin edemediğini de anımsadı. ''Heyecanlı söyleşimizi bozmak istemezdim ama bugün ilk kez babanla karşılaştım.'' dedi Pitt. Pitt bir an için kadında bir şaşkınlık belirtisi göreceğini sandı ama Adrian hiç de şaşırmış görünmüyordu. Aksine oldukça ilgisizdi. Öyle mi? Yaşlı Lord Nelson seninle neler konuşmak zorunda kaldı? Öncelikle giyiniş tarzımla hiç ilgilenmedi bile.
Dert etme, o benim giyiniş tarzımla da hiç ilgilenmez.
Pete Scotch viskisinden bir yudum aldı ve bardağın üzerinden kadını süzdü. Senin durumunda onu suçlayamam çünkü hiçbir erkek kızının bir sokak fahişesi gibi giyindiğini görmekten hoşlanmaz.
Adrian, Pete'in son sözlerini duymazdan geldi. Kaldı ki babasının bir sürü aşığından yalnızca biriyle yüz yüze gelmiş olması da Adrian'ı hiç ilgilendirmemişti. Oturduğu taburede şöyle bir kımıldandı ve bir omzuna dökülen uzun simsiyah saçlarıyla daha da etkili olan gözleriyle Pete'e baştan çıkarırcasına bakmaya başladı. Teni ise salonun yarı aydınlığında bronz bir heykel gibi parlıyordu.
Adrian, iç kim de oldu diye sordu.
Pete barmene işaret etti. Şeye, yani hanımefendiye bir brandy.
Adrian önce kaşlarını çattı, sonra da gülümsedi.
Hanımefendi sözcüğünün modasının çoktan geçtiğini yoksa bilmiyor musun?
Ne yapayım, eskiden kalma bir alışkanlık bu. Tüm erkekler evlenecekleri kızın bir hanımefendi olmasını ister. Tıpkı sevgili ihtiyar babanın bir zamanlar evlendiği kız gibi.
Annem sıkıcı biriydi, dedi genç kadın kayıtsızca.
Ya baban?
Babam da insanın güveneceği biri değildi. Hiçbir zaman evde olmazdı. Ya denizde terk edilmiş pis kokulu eski bir teknenin ya da unutulmuş bir gemi enkazının peşinde olurdu. Okyanusu kendi ailesinden daha çok severdi. Doğduğum gece Orta Pasifik'le batmakta olan bir petrol tankerinin mürettebatını kurtarmaya çalışıyormuş. Liseyi bitirdiğimde diploma törenim sırasında yine denizdeydi. Bir kayıp uçağı arıyordu. Daha sonra annem öldüğünde ise saygıdeğer amiralimiz Eton Deniz Bilim Okulu'nun birkaç uzun saçlı hilkat garibesiyle birlikte Grönland açıklarındaki buzdağlarının yerlerini belirlemekteydi.
Adrian o anda gözlerini hızla Pete'in bakışlarından kaçırdı ama Pete onun yaralı noktasına dokunduğunu anlamıştı. Adrian devam etti.
O nedenle bizim baba kız ilişkisine gözyaşı dökmeye kalkma. Amiral ve ben birbirimize yalnızca sosyal nedenlerle katlanıyoruz.
Pete dik dik Adrian'a baktı. Büyüdün artık, evi neden terk etmiyorsun?
Adrian barmenin uzattığı içkiyi aldı ve yudumladı. Kadın olarak bundan daha iyi bir anlaşma olur mu? Her zaman çevremde dolanan üniformalı erkekler var. Elimdeki şu üstünlüğe bir bak. Binlerce erkek var ama hiçbir kadın rakibim yok. Bu durumda niye evimi terk edip başkalarının artıklarını toplamaya çalışayım ki?
Amiral herkese bir aile erkeği olduğu izlenimini vermek istiyor. Ben de bir amiral kızı olmanın sağladığı tüm imkanlardan yararlanıyorum.
Adrian Pete'e çekingen ve utangaç bir bakış attı.
Benim eve mi, gidelim mi diye sordu.
İstediğinizi bir sonraki sefere almak zorunda kalacaksınız Bayan Hunter diye arkalarında ince bir ses duyuldu. Albay beni bekliyordu.
Pete ile Adrian geriye aynı anda döndüler. Karşılarında Pete'in o güne dek gördüğü en egzotik kadın durmaktaydı. Kadının gözleri öyle griydi ki gerçeğe hiç benzemiyordu. Bundan başka biçimli bedenine oturan doğulu tarzı dar ve sıkı yeşil giysisiyle tam bir tezat oluşturan saçları büyüleyici kızıl bir çağlayan gibi omuzlarına dökülüyordu.
Pete bu kadını daha önce görüp görmediğini şöyle bir düşündü ama yararı yoktu. Çünkü gözlerini daha önce bu denli güzel bir yaratığa hiç dikmemişti. Oturduğu tabureden kalkarken kalbinin hızla çarpmaya başladığını hissetti ve bundan da memnun oldu. Çünkü sevişirken av köpeği gibi kolunu ısıran 5. sınıf bir sarışından beri daha ilk karşılaşmada duygularını harekete geçirerek bedeninde arzu uyandıran ilk kadındı.
Sessizliği bozan Adrian oldu. ''Üzgünüm tatlım ama başkasının arazisine izinsiz giriyorsun.''
Adrian içinde bulunduğu durumdan eğleniyor gibiydi. Ona göre bu davetsiz konu kolayca üstesinden gelebileceği küçük bir can sıkıntısından başka bir şey değildi. Arkasını genç kadına döndü, içkisini yudumlamaya devam etti. İri gri gözler bir an olsun Adrian'dan ayrılmadı.
''Kabalığınız, serseri olarak yaptığınız ününüzü de aştı Bayan Hunter.''
Adrian bozuntuya vermeyecek kadar soğukkanlıydı. Oturduğu yerde istifini hiç bozmadı. Yalnızca barın karşısındaki aynadan genç kadına dik dik bakmaya başladı.
$50 yeter mi diye çevreden kolayca duyulabilecek bir sesle sordu.
Amatör görünüşünü ve normalin altındaki yeteneğini göz önüne alırsak bu ücret senin için çok bile sayılır. Barda hemen yakınlarında oturanlar iki kadın arasındaki konuşmalara kulak kabartmaya başladı. Kadınlar kaşlarını çatarken erkekler de sırıtıyor, bir yandan da gizliden gizliye uğrunda çarpışan iki kadının arasındaki kasılıp kalan erkeği kıskanıyorlardı.
Pit içinse iki kadının kendisini ele geçirmek için birbirlerini iğnelemesi yepyeni bir şeydi. Sesini çıkarmadan bu anın tadını çıkarmaya çalıştı.
''Sizinle özel olarak konuşabilir miyim Bayan Hunter?'' diye sordu yeşil giysili yabancı kadın.
Adrian başını eğerek ''Neden olmasın?'' dedi ve dönerek yavaşça tabureden indi. Sonra da otelin öndeki özel plajına açılan kapısına doğru ilerleyen yabancı kadını izledi.
Pit o anda dışarıda plajda olacak iki erkeği kolayca baştan çıkarabileceğini düşündüğü ve insanın yüreğini hoplatan hareketlerle önünde ilerleyip gözden kaybolan iki nefis kalçaya kendinden geçercesine uzun uzun baktı.
Pit iç çekip bara yaslandı. Kendisini ağının çevresinde dolanan iki sineği izleyen ama başka bir ağa takılmalarını isteyen bir örümceğe benzetti. Sonra da iki kadının konuşmalarını izleyen çevresindekilerin şaşkın bakışlarını fark etti. Bunu yüzlerinden anladı ve sırıtarak başıyla selam verdi. Ardından da yine bara döndü. Kendi kendine o gün yeterince sürprizle karşılaştığını itiraf etti. Acaba tüm bunlar nereye varacaktı? Cesaretini arttırmak için barmene işaret etti. İçkisini tazelemesini istedi. Hem de bu kez duble olarak.
15 dakika sonra gri gözler geri döndü. Sessizce Pit'in arkasında durdu.
Pit düşüncelerine öyle dalmıştı ki kadının varlığını fark edip aynadan kim olduğunu anlamak için başını kaldırana dek oradan saniyeler geçmişti.
Kadının dudakları gülümseme başlangıcıymış gibi çok hafif kıvrıldı. Sonra da bir an duraksadı, sanki söze nasıl başlayacağını bilmiyordu.
''Kazananın şerefine mi içiyorsunuz?'' diye sordu.
Kadının sağ gözünün altındaki bere izi kırmızıdan mora dönüşmeye başlamıştı bile. Bundan başka da alt dudağında küçük bir yarık vardı. Buradan çenesine süzülen birkaç damla kan dekolte giysisinin açık kısmından iki göğsünün tam ortasına damlıyordu.
Pit kadının o haliyle bile o güne dek gördüğü en çekici kadın olduğunu düşündü.
''Peki ya kaybeden ne oldu?'' diye Pit sordu.
''Birkaç gün koyu makyaj yapmak zorunda kalacak ama ileride bir gün benimle yine kapışmak için yaşayacağını sanıyorum.''
Pit cebinden mendilini çıkardı, bardağından aldığı buzu mendiliyle sardı ve onu hafifçe kadının dudağına dokundurdu. ''Bunu al ve dudağının üzerine yavaşça bastırarak tut, şişmesini önler.''
Genç kadın bitkin bir durumda güçlükle gülümsedi ve başıyla ''Teşekkür ederim.'' dedi.
Biraz önceki meraklı izleyiciler bu kez geri çekilmişler, sanki sözleşmiş gibi her an bir rezalet çıkmasını bekliyorlardı.
Pit hemen barmene hesabı ödedi ve genç kadını kolundan tutup sürükleyerek salonu geçtiler, otelin plajına çıktılar.
''Bana olanları anlatmanda bir sakınca var mı?'' diye Pit sordu.
Kadın konuşmak için mendili ağzından çekti. ''Her şey ortada değil mi? Bayan Hunter aklını başına almak istemedi, ben de bunu ona zorla yaptırdım.''
Pit genç kadına düşünceli düşünceli biraz da kuşkuyla baktı. Sonra da neden beni seçti diye kendi kendine sordu. Daha önce hiç görmediği bir erkek için neden böyle kavga etmişti? Ve en önemlisi kadının amacı neydi?
Pit kendini boşuna aldatmadı. Hiçbir film yapımcısı Don Juan'ın yeni çekiminde başrol oynaması için ona öneride bulunmazdı. Evet, kadınlardan payına düşeni alırdı. Ama asla süslü küçük yalanlar söylemek, ufak tefek hilelere başvurmak gibi bilinen oyunlara kalkışmazdı.
Pit yanındaki kadının kendisini seçme nedenlerini araştırmaktan vazgeçti. Çünkü o anda işi oluruna bırakmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu.
''Plajda yürüyelim mi?'' diye Pit sordu.
''Ben de sizin aynı şeyi önermenizi bekliyordum.'' diyen genç kadın gülümsedi ve bu davranışıyla da Pit'in tümüyle etkisi altına almış oldu.
Bunu kendisi de fark etmişti. Çünkü o anda erkeğin bakışlarının göğüslerinde dolaştığını, sonra da aşağıya doğru yavaşça kaydığını kurnazca izlemişti.